Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu yakınlarımızdan daha yakın edinmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum değerli dinleyenlerim. Hazreti Safiye annemizi 21 bölüm işledik. 22. bölümüyle hemen kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam ağır hasta olmuştu. Sahabe-i kiram ağlaşıyorlardı. Aleyhisselam en son mescide geldi. Minbere çıktı. Yaklaşınız, iyice yaklaşınız buyurdu. Ve sahabiler de ona doğru ilerleyip iyice yaklaştılar. Bütün dikkatlerini ona verdiler. Resulullah Aleyhisselam ashabına toplu halde son hitabesini yapıyor. Biz o duyguyla efendim kaynaklardan derlediğimiz ve şimdi sizinle paylaşacağımız bu ibareleri Mescid-i Nebi'deymişiz gibi, Resulullah Aleyhisselam'ın huzurundaymışız gibi, onu dinliyormuşuz gibi dinleyerek almamız gereken mesajı almamız duasıyla diyelim ve en zor okuyacağım metni burayı okuyacağım olduğu gibi size böyle, çünkü yazdım ben bu sahneyi her seferinde farklı ifade olmasın diye, çünkü aynı sahneyi defalarca tekrarlayacağız. Bakınız Aleyhisselam ne buyuruyor. Ey insanlar! Bana haber verildiğine göre sizler Resulünüzün vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip de ümmeti içinde temelli kalmış bir Resul var mıdır ki ben de sizin içinizde temelli kalayım? İyi biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Yüce Allah asra andolsun ki muhakkak insan kesin bir hüsranda, ziyandadır. Ancak İman edenlerle salih amellerde bulunanlar, bir de birbirlerine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler müstesna buyurmuştur. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz bir şey sağlamaz. Çünkü Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararını çıkarır. Demek ki siz idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık münasebetlerini bile keseceksiniz öyle mi diye uyarıyor. Hiçbir Resul arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin içinizde ensarı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını tanıyınız. Çünkü onlar sizden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirlere iyilik etmiş olan kimselerdir. Onlar meyve ve mahsullerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde sizi kendilerine tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Ensara karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerlerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirmişlerdir. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizden Muhammed ümmetinden aleyhissalatü vesselam her kim bir iş başına geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek hale gelirse ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul, kötülük edenlerin de kötülüğünü affetsin. Onların iyiliklerine iyilik ediniz. Kötülüklerinden de vazgeçiniz. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek, sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat ediniz. Sizinle buluşma yerimiz havuz başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Şanı yüce olan Allah bir kulunu dünya ve dünya ziynetiyle istediği dünya nimetlerini kendisine vermekle kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. O kul da ahireti Allah katında olanı tercih etti, seçti. Vesselatu vesselam. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın hitabesi. Yani, ashabına mescitte son hitabesi. Hitabesinde bulunduktan sonra yine Hazreti Fadl bin Abbas radıyallahu anh'ın yardımıyla odasına geçti. Resulullah Aleyhisselam hastalığı iyice ağırlaştığında endişelenen ashab-ı kiram çok ağladılar. Onların karşısında bizzat kendisi bazı ayeti kerimeler tilavet buyurdular. Özellikle de efendim Aleyhisselam o ashabına Ali İmran suresinin 140. 44. ayetini okudular. Evet. Ayet-i kerimede bakınız ne buyuruluyor. Ben meal öreyim size. Muhammed aleyhissalatü vesselam ancak bir elçidir, Resuldür. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Eğer şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olamaz. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Evet, ayet-i kerime çok daha önce nazil olmuştu. Uhud Harbi'ni anlatan ayetlerden birisidir. Bu ayet ile onlara değişmez ve değiştirilemez hükmü yeniden hatırlatmış oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha her şeyi onunla kazanmıştı. Bütün hayatı onunla değişmişti. Onun hanımı olmakla birlikte bir hanımdan çok daha ötesi bir sevgi, aşk ve muhabbetle seviyordu onu. Hem öyle seviyordu ki şu an hasta yatağına onun yerine girmeyi ve onun da sağlığına kavuşmasını çok istiyordu. Bütün bu arzuları öyle bir depreşti ki dayanamayarak gönlüne akıttığı kanlı gözyaşlarıyla beraber yürek feryadını dile getirmekten edemedi. Ah ne olurdu, senin yerine ben hasta olsaydım da sen sağlığına kavuşsaydın. Senin acılarını ben çeksem de sen afiyet içinde olsaydın ya Resulallah. Hıçkırıklarını yutmaya çalışarak içinin feryadını bu kadarıyla ancak dışa vuran Hazreti Safiye annemiz kendini zor tutuyordu. Hepsinin durumu aynı. Ben Safiye annemizi konuşuyorum şu an sizinle. Hazreti Safiye'nin böyle söylemesi üzerine o anda orada olan diğer hanımlarının Resulullah'a yağ çekiyor anlamında birbirlerine işaret ettiğini gören, evet, Resulullah aleyhisselam onlara uyarıyor. Evet. Gerçekten çok düşündürücü bir durum var burada. Yani Safiye annemiz öyle deyince senin yerine ben olsam diye, hanımlar da yağ çekiyor anlamına. Çünkü onları da kötülememek gerekiyor. Kötü niyetli değiller. Yani bir annenin bir güzelliğini anlatırken diğer anneye saldırmaya gerek yok. Biz edebimizi takınacağız. Ama her şeyi görünen kısmıyla beşer budur işte. İnsan bu. Ama Resulullah'ın verdiği cevap da efendim ben de bir beşerim diyor aleyhisselam. İnsanım ama bana vahiy geliyor diyor. Yani sıradan biri değilim. İşte onun bir örneği de buradadır. Yani Ayşe annemiz de var orada yani. Böylesine muttaki, hepsi birbirinden kalite annelerimiz. Haşa, biz kalite ölçmüyoruz. Haşa. Hepsini seviyoruz. Ama yani Resulullah yağ çekiyor deyiverdiler orada. Ne yaptı bu durumda? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu önemli çok yani. Efendim. Onlar öyle birbirlerine baktılar. Yağ çekiyor. Aleyhisselam hasta haliyle Safiye samimi bir Müslüman olup doğru söylüyor buyurdu. Safiye samimi bir Müslüman olup doğru söylüyor. Safiye anne çok seslendiremese de Safiyen sana kurban olsun ya Resulallah diyecek. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın bu uyarısıyla kendinden geçen Hazreti Safiye annemiz de ona böyle cevap verebilmişti işte. Yani gerçekten üzerinde durulması gereken bir durum burada. Atlanmaması lazım. Bakınız en zor zaman, en acı zaman artık Azrail geldi gelecek. Yanıyor aleyhisselam. Ateşi şiddetli. Yani kendi derdi kendisine yetiyor da artıyor bile. Hanımlar ağlaşıyor, ashab-ı kiram ağlaşıyor. Böyle bir anda Safiye'ni dile getiriyor. Diğerleri Resulullah'ı seviyor anlamında söylemiyorum. Haşa, haşa. Hepsi seviyorlar. Bu bir seslendiriyor o an için. Öyle deyince diğer hanımlar görünen kısma, efendim biz dünyada böyle hüküm veririz biliyorsunuz, yağ çekiyor gibi işaret yapınca Resulullah Aleyhisselam da onları böyle uyarıyor. Evet. Yani biz bir hareket yaparken aynı zamanda yanlış anlaşılabileceğine de dikkat edeceğiz. Hatırlarsanız birçok annenin konusunda geçti ama en fazla Safiye annede vardı bu. İki tane tablo vardı orada. Suizan meselesi diye bir sohbeti ayırmıştım oraya. Yani insanların kötü acaba diye düşünecekleri hareketleri karşı, onlara karşı bu hareketle durmamak lazım. Yani açık vermek deyimini kullanmak istemiyorum. Yani sanki böyle bir yanlıştaymış hissiyatı verirsek ister istemez insanlar böyle düşünecekler. Yani Resulullah ağır hasta, yani can çekişiyor haşa tabiri yerindeyse böyle bir anda bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Annemiz de, annelerimiz de bu ifade içerisinde yani kendi durum ve konumlarına göre böyle bir hakikati seslendirmiş efendim oluyorlar. Peygamber Aleyhisselam da onları uyarıyor. Evet, hastalığı çok ağırlaştığında onun kıldırdığı en son namaz efendim akşam namazı olmuş. Cemaate kıldırdığı namaz. Ben Resulullah'ın vefatının tüm sahnesini işlemiyorum. Annelerimiz ve Safiye annemiz kısmını. Pazartesi günü de mescitte sabah namazı kılınırken Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın halka demişti. O kıldırıyor artık. Namazları o kıldırıyor. Hazreti Ayşe annemizin kapısının perdesini açıp mescitteki cemaate baktı. Sahabi cemaat, sahabiler başı olan Hazreti Ebu Bekir'in arkasında saf olmuşlardı. Resulullah Aleyhisselam Müslümanların böyle düzgün bir şekilde saflarını görünce o hasta haliyle gülümsedi. Sonra da o kapının perdesini indirdi ve kapıyı çekti. Sahabe-i kiram bundan sonra onun o mübarek nur yüzünü bir daha göremediler. Hastalığı iyice ağırlaşan Resulullah Aleyhisselam sürekli bayılıp ayılıyordu. Her ayıldıkça namaza devam ediniz, namaza devam ve dikkat ediniz diye uyarıda bulunuyordu. Evet, ona ümmet olduğunu söyleyenlerin namazı yoksa nasıl ümmetiz diyecekler. Vefat ediyor, can çekişiyor. Namaza devam, namaza dikkat. Öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gittikçe ağırlaşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemizin odasında ve başta Ayşe annemiz olmak üzere bütün annelerimizin engin şefkatindeydi. Günlerce süren şiddetli ağrılar ve şefkatli bakım. Hastalanıp 13 gün yatan, birazcık sağlığına kavuştuğunda da hemen kalkıp ashabına nasihatlerde bulunan peygamberler peygamberi Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nihayet iyice ağırlaştı. Hicretin 11. senesi, Rabiülevvel ayının 12'si, pazartesi günü. miladi 8 Haziran 632. Kaba kuşluk vakti. Güneş batıya doğru meylediyor. Mübarek dudaklarından dökülen son sözler. Ya Allah, Refik-i Âlâ. Ya Allah, Refik-i Âlâ. Ey Allah'ım, en yüce dost, en yüce makama. Ve Efendimizin mübarek başları, sevgili Ayşe annemizin kucağındayken vefat ettiler. Uçup gitti Rabbine. Yetim bıraktı onlara. Yetim bıraktı bizleri. Annelerimiz, annemiz, annelerimiz. O an için Ayşe annemiz. Çığlığını yutmaya çalışarak İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye içinden feryat etti. Evet. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye içinden feryat etti. Bir annelerimiz de artık kendilerini tutamadılar. Hıçkırıklarla ağlamaya başladılar. Ancak ortalığı ayağa kaldıran isyan çığlıkları değildi bu. Dışa doğru yayılan feryat değil, içe doğru kopan bir fırtınaydı. Israrla söylüyorum, dışa doğru yayılan acı bir feryat değil, ortalığı vaveyle boğan bir feryat değil, İçe doğru kopan bir fırtınaydı bu. Can gitmişti çünkü can. Can gidince kimde can kalmıştı ki? Onun kaybı büyük bir kayıptı. Onun kaybı büyük bir kayıptı. Onun gidişi büyük bir gidişti. Onun yokluğu büyük bir yokluktu. Onun yeri asla dolduramazdı. Büyük kayıptı. Çok, çok büyük bir kayıp. Sadece sevgili annelerimiz değil, bütün sahabe onulmaz bir yara almıştı. Ve bu yara durmadan kanıyordu. Ve bu yara durmadan kanayacaktı. 63 yıllık bir ömür ümmetin selameti için geçmişti. Sevgili annelerimiz başta olmak üzere bütün sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın vefatıyla çok ciddi bir sarsıntı geçirmişlerdi. Her birinin kıyameti kopmuştu sanki. Her birinin kıyameti kopmuştu sanki. Hazreti Safiye annemiz de aynı durumdaydı. Bütün dünyası başına yıkılmıştı. Ancak dayanılmaz acı ne kadar dayanılmaz olursa olsun hayat böyle kurulmuştu. Allah'ın Resulü de olsa bir beşer, bir insan olması itibariyle peygamber de ölümlüydü. Ölmüştü. Ayet-i kerimeler fena halde hırpalanan zihin ve gönülleri yeniden inşa ediyordu adeta. Sanki ayet yeni nazil oluyordu. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Hani meşhur ayet-i kerime var, hepimiz biliriz, onda meal vereyim. Her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı ölümü tadacaktır. Evet. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ayet-i kerime. Yeter ki öleceğimizi hiç unutmayalım. Çünkü her canlı ölecektir. Evet efendim, Peygamberimiz aleyhisselam vefat etti. Sahabe-i kiram hüzün içindeler. Efendim en son işte vefatı, yani çok zordur yani bunu kabullenmek. Deyim bulamıyorum, kullanayım ama ben ayet mealini bitireyim. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam, yani eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı zaten geçici, aldatıcı şeylerden ibarettir. Evet. Sadece bu kadar değil tabii. Hayatı ayet olanların ölümü de ayetli olurdu. Neşesi ayetle artanın hüznü ayetle azalırdı. Öyle de oluyordu işte. Sonra birden Resulullah Aleyhisselam konuşmuştu sanki. Ya da sahabiler gönüllerinde olanı konuşturmuşlardı. Ekolu bir ses düşünün şimdi. Muhammed'in nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki gün gelecek beni göremeyeceksiniz. O zaman sizden birine beni kendisiyle beraber görmesi ona ailesinden ve malından daha sevimli olacaktır. Allah Allah, semalardan yankılanan kutlu sesi görüyor musunuz? Subhanallah. Muhammed'in nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki bir gün gelecek beni göremeyeceksiniz. O zaman sizden birine beni kendisiyle beraber görmesi ona ailesinden ve malından daha sevimli olacaktır. Onu Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Ashabına söylüyor. Ve tekrar Subhanallah. Şimdi uzunca bir hadisin bir bölümünü söyleyeyim size. Ashabımdan burada bulunmayanlara benden selam söyleyiniz. Kıyamet gününe kadar dinim üzere bana tabi olan kavmime, kimselere de yine benden selam söyleyiniz. Evet, Resulullah Aleyhisselam'a biz de asırlar ötesinden gönül dolusu bir coşkuyla cevap verelim inşallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Resulullah Aleyhisselam vefat ediyor. Sevgili annelerimiz, elbette ki başta olmak üzere bütün sahabiler sarsıntıların en büyüğünü yaşıyorlardı. Öylesine şiddetli bir sarsıntıydı ki bu, her şey yerinden oynamıştı adeta. Kainatın efendisi, iki cihan güneşi, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler peygamberi Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti çünkü. Dayanılmazın dayanılmazı bir acı. Ayakta durmanın mümkün olamayacağı bir sarsıntıydı bu. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında o günlerde 20 yaşında bir yiğit genç olan Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh ağlamaktan helak olmuştu. O haldeyken bile Resulullah Aleyhisselam'dan bir şeyler nakletmenin çabasındaydı. Bakın gül genç ne diyor. Ah ne karanlık bir gün, ah! Oysa ki ne nurlu ve ne aydın bir gündü o gün. Resulullah Aleyhisselam yol arkadaşı Ebu Bekir'le beraber Medine'ye geldikleri gün kadar aydın bir gün görmedim ben. O gün her tarafı nur kaplamış, Medine apaydınlık olmuştu. Bir de bugüne bakınız, ne kara bir gün. Resulullah'ın gelişiyle ne kadar aydınlanmışsa, bugün de vefat edişiyle o kadar kararmıştır. O gün Medine ne kadar sevimli ve coşkuluysa, bugün o kadar sevimsiz ve karanlıktır. Allah'ın Resulü ayrılıp gitti aramızdan. Salat ve selam olsun sana ya Resulallah. Evet, Hadim-i Resulillah, yani Resulullah'ın hizmetçisi diye meşhur olan Hazreti Enes radıyallahu anh, hıçkırıklar arasında böyle haykırınca kimse de can kalmadı. Can çıkmıştı zaten, can çıkınca can kalır mıydı ki? Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a ölüp diriliyordu adeta. O da diğer annelerimiz gibi hıçkırık nöbetindeydi. Herkes gibi annelerimiz de ağlıyorlardı çünkü. Sevgili annelerimiz ne kadar büyük bir acıyla karşı karşıya olsalar da asla delicesine bir hareket yapmamışlardı. Herkesin duyacağı bir şekilde çığlık atarak kendilerini paralamamışlardı. Soylu insanlar acıları da aynı soylulukla kaldırırlardı çünkü değişmez ve değiştirilemez gerçeği bir kez daha ortaya koyalım. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Bu ayet-i kerimeyi çokça tekrarlıyorum. Zümer suresinin 30. ayetidir bu. Zümer suresi ayet 30. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Allah'ın Resulü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir insandı. İnsan olması itibariyle diğer insanlar gibi ölümlüydü ve ölmüştü de. Ama bu dayanılmaz acıya katlanmak pek de öyle kolay değildi. Resulullah Aleyhisselam'ı canlarından çok daha fazla seven sahabiler onun vefatını kaldıramıyorlardı bir türlü. Kıyamıyorlardı çünkü ona. Bu yüzden Resulullah ölmemiş, bayılmıştır diyerek bir ümit ile bekleşip ağlaşıyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh öyle bir konuşma yaptı ki bütün sahabiler seslerini kestiler. Ne diyor peki Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh? Ey insanlar, beni dinleyiniz. Yüce Allah Resulüne daha aranızdayken ölüm haberini vermişti. Sizlerin de eceliniz gelince öleceğinizi haber vermiştir. Resulullah Aleyhisselam vefat etmiştir. Bizler de zamanı geldikçe öleceğiz. Hiç kimse sağ kalmayacaktır. Unutmayınız ki Yüce Allah Celle Celaluhu, her can ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı kıyamet günü size muhakkak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir diye bizi uyarıyor. Ey insanlar, dikkat ediniz. Sizlerden her kim Muhammed'e tapıyor ise bilsin ki Muhammed Aleyhisselam ölmüştür. Ancak yine sizlerden her kim de Allah'a tapıp ibadet ediyorsa hiç şüphesiz ki Allah hayyla yemuttur. Allah ölümsüzdür. Allah ölümsüzdür, hayyidir. Yüce Allah, ey Resulüm, elbet sen de öleceksin, onlar da ölecekler buyurmuyor mu? Ve yine Muhammed Aleyhisselam bir Resul'den başka bir şey değildir. Ondan önce de nice Resuller gelmiş geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse ökçenizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerinde ardına dönerse elbette ki Allah'a hiçbir şeyle zarar vermiş olamaz. Allah şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir diye buyurarak takınmamız gereken tavrı açıkça beyan etmiyor mu? Allah ve Resulüne iman etmiş olan ey Müslümanlar, acımız büyüktür. Resulullah Aleyhisselam vefat etmiştir. Öyleyse bugün sabır ve sebat günüdür. İşitiniz ve itaat ediniz. Ashab cevap veriyor. Sabır ve sebat ile beraber işitip itaat ediyoruz. Hazreti Ebu Bekir devam ediyor teselliye. Tabi o da ağlıyor. En yakınıydı. Ey insanlar, Allah'tan korkunuz. Dininize sımsıkı sarılınız. Rabbinize karşı tevekkül sahibi olunuz. Hepimiz ölümlüyüz. Allah'ın dini yaşayacaktır. Allah'ın kitabı tamamlanmıştır. Allah dinine yardım edenlerin ve dinini üstün tutanların yardımcısıdır. Aramızda Allah'ın kitabı bulunmaktadır. O bir nurdur ve şifadır. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı doğru yola Kur'an ile iletmiştir. Bundan sonra Allah'ın sıyrılmış kılıçlarını ellerimizden bırakmayacak, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında savaştığımız gibi bize aykırı davrananlara savaşacağız. İsyan edenler, baş kaldıranlar ancak kendilerine yazık ederler. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile çok büyük sarsıntı geçiren sahabiler, yine kendilerinden biri olan sahabelerin en büyüğü Hazreti Ebu Bekir'in bu uyarılarıyla toparlanmaya çalıştılar. Sarsıntı çok büyük olduğu için toparlanmada uzun sürdü çünkü. Sarsıntı çok büyük olduğu için toparlanmada çok uzun sürüyor tabi. Bugünlerin ve sonrasının habercisi olan ne çok uyarı vardı aslında. Bugünlerin ve sonrasının habercisi olan ne çok uyarı var. Ancak ateş her zaman düştüğü yeri yakıyor. Sevgili annelerimiz ise bu büyük ateşin tam ortasındaydılar. Yandıkça yanıyorlardı. Bu yangın hiç bitmeyecek, yandıkça yanmaya devam edeceklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı önce Allah'ın kitabı, sonra da onun buyrukları ile anlamak lazım malum. Allah'ın kitabından örnekler verdik. Bir de Resulullah bakalım ne diyor. Öyle toparlamaya çalışalım konumuzu yavaş yavaş. Size sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmayacağınız iki şey, iki emanet bıraktım. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti. Evet. Hazreti Safiye radıyallahu anh'a annemiz, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın tilavet ettiği ayet ve hadisler karşısında tiril tiril titredi adeta. Allah buyruklarıydı. Resulullah Aleyhisselam'ın sözüydü onlar. Resulullah Aleyhisselam'ın sözü. Elbette ki Allah buyruğu karşısında insanlar tiril tiril titrerler ve titremeleri de gerekiyor. Evet. Tabii ki yaşanan hakikat bu. Şimdi efendim, Allah'ın kitabı hep başa alınmış idi. Kitap olmadan olmazdı çünkü. Sevgili annelerimiz de içlerinde olmak üzere, sahabe-i kiram Kur'an ile sahabe olmuştu. Aynı şekilde sahabe hadis ile sosyal hayatı canlandırmıştı. Kur'an ve sünnet bütünlüğü içinde İslam insanları olarak kıyamete kadar gelecek bütün insanlara en güzel birer örnek olmuşlardı. Ne diyeceğiz? En güzel örneği olanlar en güzel örnek olurlar, öyle ya. Bir kez daha söyleyeyim. En güzel örneği alanlar en güzel örnek olurlar. Önümüzde, elimizde böyle güzel, en güzel örneğimiz var. Bizim yapmamız gereken işte bu en güzel örneği o örnekliğin şanına uygun bir şekilde almak ve o örneğin örnekliği ışığında bir hayat yaşamak inşallah değerli kardeşlerim. Evet efendim, şimdi gördüğünüz gibi, yani dinleyebildiğiniz kadarıyla Resulullah Aleyhisselam vefatı hakikaten bu kadar değil tabii. Ben mümkün mertebe delil toplu sunmaya çalışıyor ve hangi annemizin hayatında hangi boyut öne çıkıyorsa orayı öne çıkarmaya birkaç cümlecik kadar ancak, öyle öne çıkarmaya derken de çok fazla bir ayrıntı yok. Yani o anne de böyle oldu, şunda böyle oldu diye. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatıyla acıların en büyüğünü yaşayan Hazreti Safiye annemiz, tabir yerindeyse yetim kalmıştı. Daha doğrusu kimsesi kalmamıştı artık. İşte diğer annelerimizde olmayan bir özelliği bunda göreceğiz. Evet, çok çarpıcı bir sahne burası. Sevgili annemizin yaşadığı bu acı. Şimdi hatırlayalım biraz. Ama şu cümleyi söyleyeyim. Tabir yerindeyse yetim kalmıştı. Daha doğrusu kimsesi kalmamıştı artık. Kimsesi kalmamıştı artık'ın altını ısrarla bir kez daha ısrarla çiziyorum. Niye diyeceksiniz? Şimdi efendim şöyle bir hatırlayalım bakalım. Yani nasıl kimsesiz oluyor? Kastettiğimiz, yani kimsesizlerin kimsesi elbette Allah'tır. Amenna. Ama bir beşer, insan olarak bir örnek şu anda sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi ve daha önce bir hayli anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız, hatta genişçe yer verdiğimiz gibi, Yahudiler içinde bir Yahudi olarak doğmuştu Safiye annemiz. babası ve yakınları Yahudilerin liderleri olup her dedikleri yapılırdı. Çok zengin bir hayat yaşamış, çocukluk ve gençliği en üst düzey bolluk ve zenginlik içinde geçmişti. Babasının şiddetli İslam düşmanı olması sebebiyle İslam Gülistanı'ndan hep uzak tutulmuştu. Dayılarından biri vasıtasıyla birkaç ayet ancak duymuş, öğrenmiş, içine İslam sevgisi doğmuştu. Fakat yaşadığı ortamdan dolayı İslam'ın ne olduğunu bile öğrenememişti. İlk vahiy ile başlayan İslam'ın Mekke dönemi 13 yıl sürmüştü malum. Safiye annemiz bu dönemde Medine'de 12-13 yaşına ancak girmişti. Fakat olan bitenden bu yaşa kadar pek haberi olmamıştı. Mekke'de en yakınlarının da içinde olduğu nasipsiz Mekke müşrikleri Müslümanlara hayat hakkı bile vermemişlerdi. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyesi üzerine iki defa Habeş ülkesine hicret edilmişti. Safiye annemiz bundan da habersiz kalmıştı. İslam güneşinin doğuşuyla başlayan aydınlanma süreci Medine'ye hicret ile yeni bir ivme kazanmıştı. O günlerde 12-13 az önce söylediğim yaşında olan Safiye annemiz bugünlere kadar cahiliye dönemini dediğimiz İslam'dan habersiz bir hayat yaşamıştı. Hicret ile beraber Yesrib'de Medine olurken her şey değişmeye başlıyordu artık. Babası başta olmak üzere milletinin İslam ve Resulullah düşmanlığı her geçen gün daha da şiddetlenmiş, çok korkunç şeyler yaşanmıştı. Evet, şimdi efendim, her şey böyle gelişiyor, böyle gidiyor. Safiye annemiz tamamıyla hadiselerin dışında 12-13 yaşına kadar gelmiş, bir haberi yok İslam'dan. Peki nasıl haberi oldu, nasıl yaşadı, onları genişçe gördük. Ancak şöyle bir toparlama sürecinde biz görüyoruz ki devran dönüyor, dolaşıyor. Efendim, Yahudi kızı Safiye'yi bütün ümmete anne yapacak bir şerefe yükseltiyor. Peygamberler peygamberinin, peygamberler sultanın hanımı olmakla ümmete de anne olan Safiye annemiz gerçek hayatı bu zaman dilimi içinde yaşamıştı. Resulullah Aleyhisselam ile beraberliğin her saniyesini çok iyi değerlendirmiş, efendim yepyeni bir karakteriyle donanmıştı Hazreti Safiye annemiz bu ana kadar. Bunu iyi anlamamız lazım. İslam ve Resulullah düşmanlığı ile Yahudilerin başını çeken babası, birçok yakını ile beraber bunca entrika ve Resulullah'a suikastleri sebebiyle öldürülmüş, tarihe kara bir leke olarak geçmişti. Bundan dolayı akraba olarak hiçbir yakını kalmamıştı. Yani Safiye annemiz ne yandan bakılırsa bakılsın gerçekten kimsesiz kalmıştı. Onun beşer olarak kimsesi Resulullah Aleyhisselam'dı. O da vefat edince artık bütünüyle her kimsesinin kimsesi olan Allah'a öyle sığınmış, efendim öyle yönelmiş. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aldığı yöntem eğitimde bu. Allah'la beraberliği en üst düzeyde yaşamaya çalışıyor sevgili Safiye annemiz. Evet, gördüğünüz gibi hassas noktalar bunlar. Geniş geniş anlatım, izah istiyor. Ancak bugünkü süremizin yine burada dolduğunu görüyorum. İnşallah Teala daha sonraki derslerimizde kalan bölümlerde sizlerle paylaşmak ve böylece Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnekliğiyle örnek bir hayat yaşamak, o örneğin örnekliğiyle, örnek olmak arzusuyla, duasıyla haftaya buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.